Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, Kültürden İrfana programında geçmişimizde bizi bağlayan, gelecekte bizi etkileyecek olan kelimelere kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Kavramları değerlendiriyoruz, şahsiyetleri denemiş oluyoruz, örnek şahsiyetleri irdeliyoruz. Birkaç programdır yakın tarihimizde hayatımıza yön veren Allah dostlarından güzel insanları sizler için değerlendirmiş olduk Abdurrahman Topbaş Bey'in gözünden. Bu programların belki artmasını tavsiye edenler, önerenler var. Onlar artacak, belki de çoğalacak. Fakat bu programda, şu anki programda farklı bir şey yapacağız ve geçmiş programlarda olduğu gibi yeni bazı kavramlara değinmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür, sizler iyisiniz inşallah.
Allah olsun, Allah razı olsun. Toplumumuzda bizi etkileyen örnek şahsiyetlerden bir ara verelim istiyoruz. Evet. Biraz gündeme, yakın gündeme değinelim. Çünkü havalar sıcak, gündem de sıcak. İnsanlar bu sıcak gündemde kimileri artık maddi anlamda şikayetler başlamış durumda. İşte kira fiyatlarının yüksekliğinden.
Hayat pahalılığı.
Hayat pahalılığından. Dolayısıyla insanlarda da artık daha da çoğalmış oldu. Hani eskiden emekli olayım da şu İstanbul'dan çıkayım. İşte köyüme döneceğim, memlekete döneceğim, orada bir böyle izbeye çekileceğim, belki müzevi bir hayat yaşayacağım diye hayal kuranlar vardı. Bu emekliler için geçerliydi ama günümüzde artık hayat pahalılığından olsa gerek, insanlar artık daha erken memleketlerine dönme durumunda kalıyorlar. Bu da şunu getirmeye başladı. Eskiden köylerden şehre gelirken köylülük ve şehirlilik kavramında riski şehirler taşıyordu. Ama şimdi yine köylülük ve şehirlilik kavramı var ama aynı riski şu anda köyler belki yaşamış olacaklar. Köyden şehre gelen insanların çekmiş oldukları anormallikler, yabancılıklar nasıl olduysa şimdi şehirden köye giden insanlar da yanlarında da kültürlerini götürmüş olacaklar. Sizce bu kültür taşınması, bu kültür devrinden köyler nasıl etkilenir?
Şimdi şöyle bakalım olaya. Hani bazen sünnetullah diye evet. Anlatıyorum ya. Yani doğal akış demek bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyaya koyduğu kurallar var ve bu kurallar içerisinde bir takım değişimlerin olması.
Evet.
Doğal akışıyla olması. Buna zorlama yaptığınızda o zorlamanın sonunda bir zorluk çıkıyor. Ve patlıyor iş. Şimdi hani bizim yaşımız kurtarıyor. Sen de iyi hatırlarsın. Demin bahsettiğin gibi köyden şehre göç geldi.
Evet.
Niye geldi bu göç?
İmkansızlıklardan belki.
Mı?
Evet. Değil mi?
Mı? Evet. Yani şimdi imkansızlık çok görece bir kavram. Yani bu şehre gelen göç şimdi tekrar niye geri gidiyor?
Evet.
Veya bu şehirde hayat pahalılığı niye oluştu? Dünyada bu noktada en iyi örneklerden biri Rusya coğrafyasıdır. Hı hı. Rusya çok geniş bir coğrafyası vardır. Hı hı. Ve orada şehirde yaşayan esasında herkesin de bir köy hayatı vardır. Hı hı. Daça falan da derler onlar. Yani o küçük bahçesinde, hobi bahçesi gibi bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Orada esasında kendine ait bir küçük hayatta kurabilirler. Yani patatesini eker, serası varsa domatesini eker, havuçtu vesaire, şey, ekmek. Mesela onun için Rusya şeyleri çok rahat direniyor boykotlara.
Boykotlara.
Şuna buna karşı. Çünkü hayatı basitleştiriyorlar hemen. Hı hı. Basitleştirdiğinde malum iktisadın genel kuralı neydi? Sınırsız taleplerin sınırlı kaynaklarla yönetilmesi.
Evet.
Gibi diyelim. Türkiye'de bu çok hızlı olunca insanlar da ilk zorlanmada bir tabiat, doğal hayat isteği başladı. Hı. Geçim zorlukları başladı. Evet. Çünkü şehirdeki ihtiyaçlarla hayat düzeniyle köydekiler çok farklı.
Evet.
Ve onu buraya taşıdığınızda tüketim ekonomisine geliyor. Yani homo economicus Adam Smith'e dayanıyor yine. Şehirde de onu tüketiyorsun.
Evet.
Ama kırsalda
üretim de var.
Üretim de var.
Bir de üretebiliyorsun.
Tüketim daha kısıtlı.
Evet.
Evet, büyük ekonomi oluşturmasında belki şehir hayatı lazım, endüstri lazım ama bunun için ölçüsü kaçınca bu zorluyor. Şimdi Türkiye'de son 30 yılda diyelim bunun ölçüsü kaçmış durumda.
Evet, herkes şehre
geldi. Evet. Ve kontrolsüz bir şekilde geldi. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir de şehre gelip köye gidip ekinini biçen, eken şubu da var. Yani mesela Doğu Karadeniz'in çay dönemi vardır. Fındık dönemi vardır.
Çay dönemi var, evet.
Bu dönemlerde giderler. Herkes fındığını toplar. Yani memlekette kalmasına gerek yok. Çünkü onlar genellikle doğal şeyler oldukları için. Kendi kendilerine büyüyen bitkiler, meyveler. Adam şehir...
Hüdanabit mi diyorlar ona?
Evet. Hüdanabit de evet. Yakın. Tam öyle yakın, değil de evet. Biraz bakmak lazım.
Biraz emek ve çekmek.
Evet, biraz evet, bakmak evet, lazım da. Ama yani köyde veya kasabada yaşamanız gerektirmiyor. Şehirde yaşayıp belli dönem gidip geliyorsunuz ama tabii o kazancın şehirde bir karşılığı yok. Çünkü şehirde kazançlar çok daha yüksek. Şimdi herkesi bu hayata alıştırdığınızda yani o...
Köy hayatına.
Hayır, şehir hayatına.
Evet.
Ellerin sürekli temiz olduğu, hijyen diye bir kuralın olduğu, efendime söyleyeyim, böyle hızlı yemeklerin piştiği, çok çeşitlerin olduğu bir hayata geldiğinizde bu hayat biraz renkli bir hayat. Bu hayattan, köy hayatına geri dönmek zor. Ama burada şimdi, burada tabii dünyada ekonomik daralma var. Türkiye'de daha da hızlı var. Şimdi hani güneş çarığı çarık aya ayak bedeni diye bir kural vardır ya, genel kural.
Evet.
Burada da böyle şehirlerde daralma yaşandığında insanlar geçinme problemi yaşıyor. Bu geçinme problemi yaşadığında şehre, bizim konumuza esas geliyorum. Şehre yeni yeni adapte olan insanlar
evet.
Köye gitmek zorunda kalıyor veya kasabaya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi orada da kasabalı şehirli gibi mi yaşayacak?
Köylü gibi mi yaşayacak?
Köylü gibi mi yaşayacak? O da ayrı bir...
Hadi bakalım yeni bir engel mi?
Evet. Bir zamanlar herhalde Büyükşehir Belediyesi'ydi, yanlış hatırlamıyorsam. Şehirlik, İstanbulluluk diye ciddi seminerler verdiler. Uzun bir süre.
Evet.
Yani İstanbul'da yaşayan herkes. Hatta bir ara bazıları dediler ki bu eğitimi almayanlar İstanbul'da yaşamasın dediler. Ama şimdi İstanbul'un nüfusa baktığımızda nüfusun artış hızına, göçe vesaire müthiş bir sürat var.
Evet.
Sadece İstanbul mu? Hayır. Ankara'ya bakalım, Konya'ya bakalım, İzmir'e bakalım. Müthiş bir büyüme var. Çukurova'nın şehirlerine bakın. Uçuyor yani. Nereden geliyor? Evet, doğum oranı var ama bir de göç var. İç göç var.
Evet.
Tabii İstanbul'un dış göçü de var. Veya bazı yerlerin.
Son zamanlarda
dış göçü de var. Bütün bunları üste koyduğumuzda gerçekten bir kültürel bir karmaşa da var.
Evet.
Şimdi bu kültürel karmaşa farklı bir yöne doğru evriliyor. Çünkü görebildiğim kadarıyla dünyada iktisadi buhran, kriz artarak devam edecek.
Evet.
Bundan kaçışımız yok. Yani bu 2 yıl, 3 yıl bir risk alanı var.
Evet.
Tabii bu da peşine bir kaosu getirecek. Yani asayiş bozukluğunu getirecek. Global olarak konuşuyorum. Ama köyler, mezralar, kasabalar daha korunaklı alanlar. Nüfus evet. sayısı belli.
Tamam.
İnsanlar belli. Alanlar belli. Yapılacak işler belli. Tanıdık. Herkesin bir şekilde birbirine bir
dayanışma
selam, kelam var.
Evet. Evet.
İhtilafların çözümü de kolay. Olabiliyor bazen. Onun için büyük şehirler daha sıkıntılı olacak gibi görünüyor dünya. Çünkü dünyada büyük şehirler çok büyüdü.
Evet.
Mesela Bakü. Bir kardeş memleketten konuşalım. Yani ben Bakü'ye 1992'de gittim. Ya, o günkü Bakü ile bugünkü Bakü'nün hiç alakası yok.
Evet.
Yani domates tarlaları vardı. Meşhur Bakü pomidoru derlerdi. Böyle kestiniz mi? Domates parfümü, spreyi sıkmış gibi her tarafı koku dağılırdı. O tarlalar hepsi ev oldu şimdi, konut oldu.
Evet.
Neredeyse ülke nüfusunun yarıya yakını bir yerde toplandı. Peki sadece orada mı? Bir sürü yerde. Zaten Tahran'ı saymıyorum. Moskova zaten malum müthiş kalabalık bir şehir. Ama mesela Moskova'da bu savaştan dolayı olan krizde boş geriye göç veriyor.
Geriye göç veriyor, evet.
Tabii insanlar tabii o renkli hayata alışınca kasaba hayatı biraz şey yapıyor. Daha yoruyor. Çünkü daha görece sakin, dingin bir hayat. Şehir hayatı çok daha hareketli.
Evet.
İnsanlar şehirden hem şikayet ederler hem de ayrılamazlar.
Evet.
Bu karmaşa bir süre daha devam edecek ama şöyle bir nokta var. Esasında biz globalleşen ve dijitalleşen dünyada kültürel olarak geçişkenlik de çok arttı. Yani köylü şehirli meselesini de artık yavaş yavaş ortadan kaldırılabilir.
Çünkü şehir
evet. çalışılabilir. Yani Ardahan,
evet.
Ardahan, Bayburt, efendim söyleyeyim, Kilis. Bunlar küçük şehirler. Var böyle
evet.
başka şehirler. Gümüşhane vesaire. Buralarda bile üniversite var.
Evet.
Demek ki evet, görece başka bir üniversiteyle kıyaslarsan biraz altta bir iki tık ama sonuçta orada bir üniversite var.
Evet.
Yani bir bilgi orada işleniyor. Ve o bilgi yayılıyor çevreye. İşte orada da ayrı bir mesele oluştu. Efendime söyleyeyim, küçük bir üniversitede kamu yönetimi bitiren de kendini efendime söyleyeyim İstanbul siyasal, Ankara siyasalla, mülkiyeyle kaymakamlık sınavında ya ben de kamu okudum, ben de kaymakam olayım demeye başladı. Bu da bir ayrışı. Ya evet ben kamu okudum ama şehirde yaşamak zorunda değilim. Kasabada, köyde de yaşayabilirim. Bilgi her zaman değerlidir diyemiyoruz.
Evet.
Okudunsa muhakkak şehre gideceksin.
Şehre gidecek.
Ya okumuş adamın köyde ne işi var? Ya esasında şu an yolların bitmiş haliyle de köyler, şehirler birbirine çok iç içe girdi.
Mahalle gibi oldular.
Mahalle ya. Ben şimdi kendi, şimdi tabii biz gerçek Kadınan'dan çok eski çıkmışız ama Kadınan'ı Konya'ya 40 dakika arabayla.
Evet.
Şimdi İstanbullular için 40 dakika çok önemsiz bir vakit.
Tabii hiçbir şey değil. Yani.
Trafikten şey dolayı. Yani. Evet.
Ben tam tersine yaklaşacağım ama. Diyelim ki profesör bir insan. İşte imkansızlıklardan dolayı veya artık emekli olduktan sonra genelde akademik isteyenlerin bir hayali vardır. Ya dağ ya ovaya. Yani bir şekilde Tekirdağ veya Yalova bir şekilde bir yerlere gidecekler. Dağ veya o fark etmez. İstanbul'dan çıkacaklar. Gittikleri yerlerde tam köy kurnazlığı olsun ama bu profesör kendi kültürünü, kendi deneyimlerini ve kazanımlarını bir şekilde yansıtmak zorunda kalacak. Yani köyü değiştirecek belki de. Bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani ortada köy kalmayacak artık. Kültürel anlamda
belki
profesör...
Belki de profesör de bir miktar köylüleşecek.
Her profesörde bir miktar köylülük vardır aslında. Eğer inkar etseler de. Yani,
çok tartışma alanlara giriyorsun.
Girmeyelim oraya ama yani gittiğinde almış olduğu eğitimi köye yansıttığında köyün değişme tehlikesi yok mu?
Romantiksin.
Evet.
Zaten bak, eski programlarda yaptık. Şu an Ağrı Dağı'ndaki köy ile Ilgazlar'daki Kastamonu civarındaki köy ile Üsküdar merkezi veya Beşiktaş'ın merkezindeki bir insan
aynı yerden besleniyor.
Bir kız, bir erkek aynı anda iletişim kurabiliyor. Aynı bilgiye ulaşabiliyorlar. Aynı şeyleri öğrenebiliyorlar. Şimdi zaten bu değiştiriyor.
Evet.
Yani esas değişimin önemli noktası dijitalden geliyor. Ha biri evet sanal gibi bakılabilir ama o sanal bir süre sonra içselleşiyor. Daha da içselleşecek maalesef. O da zaten şöyle bir şey yapıyor. Köydeki de şehirdeki o ışıklı renkli hayata özeniyor.
Evet.
Sonra şehre gelen de bu şehir onun sıkıyor ruh dünyasını. Mental olarak kendini allak bullak edince de bu sefer diyor ki.
Göründüğü gibi değilmiş diyor artık.
Paramla köye gideyim diyor ama. Şimdi orada bir fark var. Ya köye parası gitmek farklı, parayla gitmek
köyden
farklı.
Zaten parasızlıktan dolayı birçok insan gelmiş oldu ya, şimdi parayla ya köye gitmek var.
Parasızlıktan veya bir şey akım, şehre gidelim akımı olarak da olabiliyor. Şimdi ne oluyorsun mesela? Şimdi çiftçi mesela, bence bunun mesela Avrupa'da köyler var. Yani gelişmişlik açısından söylüyorum. Hani bizim hemen burnumuzun dibinde. Köye gidiyorsunuz, süt sağma makineleri var.
Evet, teknolojiyi tamamen yansıtıyorlar.
Şeyin ineğin memesine dayıyor, basıyor tuşa, hop onu sağıyor, geçiyor gidiyor. Sıradakinden sonra yani eskisi gibi bir zor hayat yok artık.
Evet.
Traktörü var, şusu var, busu var vesaire şey var. Bir de gıda fiyatlarının artışı.
Evet.
Dolayısıyla da köy hayatı daha rahat hale geldi. Yeni bir kültürel dönüşüm meselesi. Sentetik ilaç kullanma.
Evet.
Abi tamam da yani kanımların yaşı daha fazla geldi. 79 mu, 78 mi? Erkeklerin de 75'e gelmiş ömür ortalaması.
Evet.
Yani çok ciddi bir ömür ortalaması arttı. Bu nasıl artıyor o zaman? Eğer yediklerimiz bizi öldürüyorsa
artmaması
eskileri gibi ortalaması 60-65'lerde durması lazım. 50-55'lere gelmesi lazım.
Evet.
Ama ömür uzadı. Yani SMA gibi zor hastalıklara bile ilaçları var.
Evet.
Ki eskiden o hastalığa düçar olan çocuklar kısa zamanda ölüp giderdi.
İktisadi imkansızlıklar dedik ya, bunun değişimi aslında, değişimin kaynağı iktisadi dengesizlik diyelim. Bir yere daha değineceğim. Şimdi insanlar artık tamam köylere gidiyorlar. Bu insanlar evlenmiş, barklanmış, belli bir meslek sahibi olmuş, bir şey denemiş, tecrübe etmiş. Denedikten sonra başarısız olacağına inandığı için artık köyüne doğru yavaş yavaş yol alıyor. Ama bir de şimdi şey var. İktisadi problemlerden dolayı ben evlenmeyeceğim diyenler var mesela. Yani artık köylü şehirli ayırt etmek için, köydeki insan da aynısını diyor mesela. Yani niye evlenmeyeceksin diye sorunca, niye evlenmiyorsun diye soruyorsun. O da diyor ki işte şu kadar param olması lazım. Param yok ki evleneyim diyor. Yani köyde yaşasa da yaşamasa da bu iktisadi problemi geç evliliğe yansıtanlar var.
Evliliğin parayla bir alakası yok.
Evet.
Çok net. Evlenme iradesi sorunu var. Demin söylediğim gibi şimdi şehirde yaşayınca siz gayri ihtiyari hayat standartınızı yükseltiyorsunuz.
Tabii. Evet.
Ailemle falan yere gideyim, yemek yiyeyim. İşte şu markayı giyeyim, şunu böyle yapayım vesaire falan diye. Delikanlıkla çocukluk arası bizim vakıfta bu kurban işlerine çok meraklıydım. Adaklı kurbanlık almaya gidilirdi bazen köylere. Hı hı. Ben de giderdim. Bakardım adamların böyle hiç sakalları en kısası 3 günlük. Bir gün dedim ki ya dedim bu adamın bu insanlar niye hiç sakallarını kesmiyorlar dedim. Yani ne sakal bırakıyorlar bizim gibi ne de güzelce tıraş oluyorlar. Dedi ki sakalı niye kessin ki dedi. Ondan sakalı kesmesini isteyen yok dedi. Böyle bir gereklilik de yok dedi. Haftada bir gün kesiyor dedi cuma günleri. Genellikle dedi bunlar dedi cumaları dedi herkes evet. Burada tıraş olur. Bir daha bir hafta tıraş olmaz dedi. Şimdi düşününce gerçekten öyle. Ama burada yok saçımız, bıyığımız, sakalımız şey ekstra dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
Evet.
Bir şeyi en fazla iki gün giyip ertesi gün değiştiriyoruz. Herkes bunu üstümüzde görmesin diye başka başka şeyler satın alıyoruz. Yani şehir hayatı tüketimi arttırıyor. Tabii evet. Ekonomiyi oluşturuyor. Ekonomiyi büyütüyor. İşin böyle bir tarafı da var. Parası olanın kafası daha çok çalışıyor. Onu yatırıma çeviriyor. Başka bir şey yapıyor falan. Efendime söyleyeyim. Bunları topladığınızda tabii şimdi, algı tabii evlilikteki evet. Algı şey yapıldığında şartlar ağırlaştı. Şartlar ağırlaşınca da evlenmek zor geliyor. İkincisi de
sorumluluk alma belki.
Erkek tarafı diyor ki kız benden bunları isteyecek diyor. Kız tarafı da diyor ki erkek de benden bunları isteyecek diyor. Hı-hı. Ona göre hazırlıklar yapılıyor.
Evet.
Bu hazırlıkları yapmaya yüreği vakti vesaire yoksa ya ne uğraşayım ben bunlarla diyor. Böyle devam evet. Edelim diyor. Ama eskiye baktığımızda eski derken çok eski değil yani. Bir babanın oturduğu ev var. Her evlenene o evden bir oda veriyorlar. Tencereye neyi koyuyorsa iki avuç fazla koyuyor. Suyu da biraz artırıyor. Evde hayat devam ediyor. Ha hemen şunu diyecekler işte kaynana var. Kaynana gelini uşak gibi kullanıyor vesaire şu bu filan. O günün şartlarında belki olabilir.
Öyle görülmüyor da olabilir o gün şartlarında.
Çünkü hayır şöyle bir şey var. Bu eğitimde dayak gibi aynı konsept. O zaman çok normaldi.
Evet.
Bir gelin kız eve geldiğinde haliyle evin bir sürü işi oluyordu. Ve bu bir sürü işi yapmak zorunda kalıyor birisi.
Evet.
Kim yapar en çok? Yeni gelen daha çok yapar.
Ya askerde de öyle değil midir? Askerde de sonuçta yeni gelen askerle.
Şimdi tabii teknoloji değişti, şartlar değişti ama küçük aileden büyük aileye doğru bir dönüş olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Geçen bir araştırma yapmışlar. Villada oturanların kullanım alanları diye. Villanın %30'unu kullanıyorlar. %70 kullanılmıyor. Evet. Kullanılmıyor derken yani günlük hayatın içerisinde kullanmıyorlar.
Evet.
Ya hafta sonu kullanıyor ya arada bir misafir gelince bir şeyde falan. Peki o zaman niye böyle büyük evler, pahalı evler? Hayat niye pahalı? İşte şimdi mesela ne oldu? Yüksek binaların fiyatları evet. Aşağı geldi. Niye herkes toprak alıyor? Şimdi Kayseri'ye gittim. Öyle Adana
evet,
öyle.
Evet, evet.
İç Anadolu öyle. Herkes
bu deprem felaketinden sonra
işte tamam yüksek da katlar ama zaten talepte. Bunlar deprem bilmedik bir şey mi? Hayır, bildik bir şey.
Evet.
Bunun olacağı belli. Ey insanoğlu, 50 kat niye yapıyorsun sen? Velev ki dünyanın en sağlam binasını yap. Siz 30. katta, 40. katta oturduğunuzda bina hiçbir şey olmazsa bile o binanın fizik kuralı olarak sallanımının getirdiği travma var. Evin yani. İçinde eşyalar bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Belki binada hiçbir şey olmuyor.
Evet.
Ama 30. kattasınız, beşik gibi sallanıyorsunuz. Bir daha o evde oturup onu yaşamak ister misiniz? Tabii şöyle, evet. Şehri çok büyüttükleri için çok katlı bina lazım oluyor. Sadece para hırsı değil. Şehir çok hızlı büyüyünce haliyle o da ama şehir çevredeki ilçelerle birlikte büyütülse
evet.
Hem de kültür tarafı da öyle.
Tabii apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Yaygın olan yerlerde daha çok insanlar birbiriyle iletişime geçiyor. Şimdi artık sona doğru yaklaştık da en başta dedik ya hayatı doğal akışına uygun bir şekilde devam ettirmezsek anormallikler başlıyor. Şimdi hayatın doğal akışı, bir de hani bana romantiksiniz dediniz ya, ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın, sonra da 2 metre derine ineceksiniz ve 2 metrekarelik bir yerde kalacaksınız. İnsanlar oradan kaçmak için yükseliyorlar galiba. Ama gelecekleri yer yine toprağa yakın olmak aslında, hayatın doğal akışı. Bozmamak lazım.
Şöyle, toprağa yakınlaştıkça keyfiniz artıyor.
Evet, köylere de o yüzden gidiyorlar insanlar
belki. Hayat keyfiniz artıyor. Ben bunu nerede gördüm? Özellikle iklimi müsait olduğu ülkelere baktığınızda, kapalı alanlara sadece uyumak ve bir takım giysileri, eşyaları saklamak için kullanıyorlar. Diğeri kapının önünde geçiyor.
Evet.
Köy evlerinde de öyle, yani sert kış günleri hariç.
Evet, hayat bahçede,
hayat
avluda.
Hayat bahçede ve çevrede geçer. O avlu denen alanın içinde geçer. Onun için oranın da kendine özel bir ayrı kültürü vardır. İşte öyle bir hayat yaşayınca da, yani şimdi ne diyorlar böyle, John tabirle kullanıyor, simple life diyorlar. Yani daha basit, daha rahat hayat yaşadığınızda çok dertleriniz de olmuyor.
Evet.
Ama 30 katlı binada yaşadığınızda,
tabii,
bir parka inmek, çimene basmak,
evet,
vesaire yapmak gibi bir mecburiyetiniz oluyor.
Evet. Yapay bir hayat
yaşıyorsunuz. Yapay bir hayat yaşıyorsunuz. Evet. Yani biz şehirler kuran bir kökten geliyoruz. Medeniyetimizde bu var. Evet, aslımız göçmen topluluklar ama şehirleşmemiz çok uzun yüzyıllar önce başlamış.
Ve güzel olmuş. Düzenli
güzel olmuş. Şey olmuş. Ancak sonrasında şehirlerin aşırı büyütülmesiyle
bütün büyük şehirler birbirine benziyor.
Maalesef bu ortadan kalkmış. Yani çok vermek istemediğim bir örnek ama Almanya bu noktada gerçekten iyi bir şehircilik var.
Evet.
Yani şehri büyütmüyorlar, kısıtlama getiriyorlar. Şehrin gerekirse 30 kilometre dışında, 40 kilometre dışında başka bir mini şehir kuruyor. Ama doğalın, tabiatın içinde.
Evet.
Çünkü şehir fazla büyümeyince tabiatla iç içe olmak zor olmuyor.
Evet.
Ama şehri milyonlara çıkardığınızda,
tabii,
doğal hayat bozuluyor.
Bozuluyor.
Şimdi mesela Malatya'da, adı büyük şehir de olsa, tabii, esasında tam büyük şehir değil. Ama tabiata çıkış yine kolay.
Dersini almış gibi herkes galiba. Artık bir şekilde merkeze yoğunlaşmaktansa saha yayılmayı tercih ediyorlar. Maraş'ta da öyle, Hatay'da da öyle, Malatya'da da öyle.
Doğru olan,
doğru olan da bu.
Öylesi
ama
yani.
Ama İstanbul için de öyle olması lazım.
Ya ama şimdi İstanbul'un şöyle bir problemi var. İstanbul %45'i orman.
Köy de var. Kadıköy, Mecidiye köyü var da artık köylükten çıkmış yani.
Ya bizim şu stüdyonun bulunduğu mekanı, yani Çamlıca Tepesi'ni ben hatırlıyorum çocukluğumda. Kırlık bir alandı. Yazlık köşkler, evet, olurdu. Aşağı taraflarda böyle köy gibi gece konular olurdu.
Evet.
Gece insanlar gezmeye, yürümeye korkardı. Issız. Issız yerler. Tabii biz şimdi aynı yerlere program yapıyoruz.
Evet.
Deprem korkusu başladı. Şimdi İstanbul geri dönüyor. Yani tam esasında şehir kültürünü alamamış insanlar tekrar
dönüş
geri dönmeye
yapıyorlar,
başlıyorlar.
Evet.
Bir de tabii büyük şehirlerin bir komün problemi var. Problem mi diyelim, avantaj mı, dezavantaj mı, onu da çözememişim, evet, de. Adam gelmiş mesela falan ilden veya ilçeden bir mahallede veya bir sokakta toplanmışlar.
Tabii.
Aynı o köyün kültürünü hala orada devam ettiriyor aslında. Şivesini, kelimelerini veya başka bir ana dili varsa onu kullanıyor. Yemek kültürünü, hepsini devam ettiriyor.
Evet.
Mesela bu insanlar için geri dönüş esasında çok zor değil.
Asıl problem orada da, belki biraz daha uzatmış olduk ama zaten kendi köyünde, kendi ilinde görmüş olduğu olumsuzluktan dolayı, mesela mimari yapıya bakın. Mimari yapısıyla, mimarlığıyla ünlü olan kişiler, diyelim ki Karadenizler mesela. Hı. Karadeniz'deki mekan yokluğundan alışmış olduğu mimari yapıyı getirip İstanbul'a da uygulamaya çalışıyor. Daracık daracık mekanlar, hiç olmayacak yerlerde mekanlar falan yapmaya başladıktan sonra her tarafın bir şekilde dengesi bozulmuş oluyor.
İşte zaten akut problemi çözemeden, hı hı, şimdi başka bir akuta gidiyoruz.
Evet.
Yani bu sefer şehir boşalmak, evet, evet, durumunda kalıyor. Büyük şehirler, evet, boşalmak durumunda kalıyor. Söylediğin gibi kendi memleketindeki algıyı, çünkü dağlık, hı hı, bir, tabii, bölge, onun getirdiği şartları İstanbul'a, evet, uygulamış, dayatmış. Bu sefer buradan kopuş başlıyor. Geriye gittiği yerde nasıl bir şey olacak? Nüfus değişimi olacak?
Çok kültür yakında, 10 yıla kalmaz bunun sonuçlarını iyi veya kötü görmüş olacağız zaten. Çünkü gidecekler bir şekilde, orada bir kültür oluşturacaklar. Bunun da artıları ve eksileri olacak.
Ama ben
tabii
dijital kültür açısından, mesela benim tanıdığım bir arkadaşım var. İyi bir bilgisayar mühendisi. Yabancı şirketlere çalışıyor. Nerede oturuyor? Köyde oturuyor. Ama köy nerede? Modern bir köy. Şehirlere, medeniyete uzak olmayan bir köyde yaşıyor. Yani arabasını atladığında 40 dakikada şehirde. Ama adam köyde oturuyor ve hani Türkiye'de meşhur bir muhabbet vardır ya, dolarla mı para kazanıyorsun? Evet, adam dolarla para kazanıyor.
Evet.
Şimdi bu da bir yeni bir durum, yeni bir hal. Hem mühendis hem yüksek ücret alıyor, hı hı, hem köyde yaşayabiliyor.
Sade bir hayat yaşıyor. Peki programın sonuna geldik. Bir netameli bir konuydu ama buna değinmemiz gerekiyordu. Sorgulamamız gereken bir husus, birkaç husus daha var. Belki ileriki programlarda bunu da sorgulamış oluruz, değerlemiş oluruz.
Ya şehirleri yeniden kurmak lazım. Yeni bir şehir dizaynı lazım.
Evet.
Biz Hiva'dan Semerkant, Buhara vesaire gibi medeniyetler kurmuş veya yaşamış oralarda, hı hı, oradan Anadolu topraklarına geçmiş, diğer medeniyetlerin kurduğu şehirlerin örneklenmiş, hı hı, düzeltmiş sağını solunu. Böyle bir geçmişimiz var. Böyle bir geçmişe rağmen
İstanbul böyle olmamalıydı.
İstanbul değil sadece, pek evet, çok yer.
Pek çok
yani işte ne demiş atalarımız? Dere yatağına ev kurma sel alır.
Evet. Çok açık aslında.
Ya çok açık yani. Bu kadar evet, o kadar basit bir şey ki yani.
Evet.
Dere yatağına ev kurma sel alır.
Evet.
Şimdi sen bunu bile bile dere yatağına ev kuruyorsan yani kader tahakkuk
evet,
eder.
Evet. Peki belki bir sonraki programda aslında bir Müslüman olarak, bir bu coğrafyada yaşayan bir insan olarak nasıl bir şehir hayal edersiniz sorusunu sorayım size. Yani İstanbul'u veya başka bir şehri yeniden abad etme imkanı size verilse belki nasıl bir, nereden başlarsınız, neleri düzeltirsiniz diye bir giriş yapmış oluruz inşallah.
Evet.
Bir sonraki programda. Tamam. Çok teşekkürler.
İnşallah, biz teşekkür
ağzınıza ederiz. Sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İlfana programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.